Psikanaliz sohbetlerinin 63. bölümünden herkese selamlar. Bu bölümde Tuğba Alkan semptom meselesini ele almaya devam edecek. Semptomun özellikle tekrarlama kavramıyla olan ilişkisinden ve imgesel, simgesel ve gerçek boyutlarından bahsedecek. Bunu yaparken hem popüler kültürden hem de klinikten bir takım örnekler verecek. Keyifli dinlemeler.
Semptomun bir diğer farkıysa diğer bilinç dışı oluşumlardan zamansallık. Örneğin dirs uçmeleri aniden ortaya çıkar ve kaybolur. Şakaların etkisi ise geçicidir. Hatta bir şakayı bir kez duyduktan sonra tekrar duyarsak bize o kadar da komik gelmez. Hatta zaman geçtikçe de hiç komik gelmemeye başlar. Fakat semptom kalıcıdır. Bir kez ortaya çıktığında hemen ortadan kaybolmaz. Aynı zamanda etkisi de geçici değildir. Peki bir dil sürçmesinin semptom olduğunu söyleyebilir miyiz? Eğer bir kişinin dili sistematik bir şekilde sürçüyorsa evet, buna bir semptom denebilir. Bu çok ilginç. Sürekli aynı yerde bir sürçme söz konusuysa burada bir şey olduğunu söylemek mümkün. Ama tabii bunu ele alabilmek için bir analistle karşılaşma olması gerekir. Ya da şakalarla ilgili şunu düşünün. Sürekli olarak şaka yapan, insanları güldürmeye çabalayan birini düşünün. Burada da kesinlikle bir semptom söz konusudur. Çünkü bir tekrarlama görüyoruz. Size Cem Yılmaz'dan bir örnek vereyim. Cem Yılmaz'ın babası onlara küçükken tekrar tekrar şöyle dermiş. Oğlum, ne yaparsanız yapın ama el alemi bize güldürmeyin. Bu çok ironik. Cem Yılmaz'ın şu andaki işi el alemi güldürmek. Hatta Cem Yılmaz çok güzel bir cümle kuruyor bir röportajında bu sekansı anlattıktan sonra. Şöyle söylüyor. Babamın söylediği bu şey mühür gibi bir cümle ve aynı zamanda da gerçek. Çok güzel bir örnek bu çünkü burada semptomun yüceltilmesini görüyoruz. Cem Yılmaz bunu kendi işi haline getirmiş. Ne güzel. Evet, böyle bir tekrarlama gördüğümüzde burada kesinlikle bir semptomun söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Yani semptomun özünde olan şey tekrarlama. Tekrarlama varsa bir semptomdan bahsetmek mümkündür. Hatta Lacan semptom için bu tekrarlama özelliğini aktarabilmek için et cetera ifadesini kullanıyor bu ve benzeri anlamına gelir. Semptom kendisini tekrarlamaya yazgılıdır. Şakalarda ve dil sürçmelerinde ise ön planda olan aniden ortaya çıkmaları ve sürpriz etkisine sahip olmalarıdır. Ama semptomda söz konusu olan et cetera'dır vesaire vesairedir. Kastettiğim şey şu. Bir arkadaşınız bir şey yaptığında, tekrarladığı bir şey yaptığında şöyle dersiniz. Ya Ali işte, yine şaşırtmadı. Ayşe yine mi o çocukla barışmış? Ya da Fatma yine mi o tarz bir adamla birlikte? Görüyorsunuz, burada o kişinin öyle bir eylemde bulunmasının sizde hiçbir sürpriz etkisi oluşturmadığını görüyoruz. Ve bu anlamda semptom bir kişinin gerçek kimliğidir diyebiliriz. Semptom bir kişinin sahip olduğu en gerçek şeydir. Bir kişiyi diğerlerinden ayırt etmek için bilmeden de olsa kullandığımız bir pusuladır. Evet, size semptomun deşifre edilmesi gereken bir mesaj taşıdığını söyledim. Bu semptomun simgesel boyutu ve Freud'un öne sürdüğü ilk tez buydu. Semptom deşifre edilmesi gereken bir mesaj taşır. Ve Freud öğretisinin başlarında semptomun içerdiği mesaj deşifre edildiğinde semptomun ortadan kalkacağını ileri sürmüştü. Semptomun içerisindeki bastırılmış malzeme bilince geldiğinde semptom ortadan kalkacaktı. Lacan da öğretisinin başlarında semptoma bir mesaj gibi yaklaştı ve semptomun simgeselin yasalarını izlediğini söyledi. Yani amaç analizana semptomun gizemini tanıtmak. O elinden kaçanı, ehlileştiremediğini aydınlatmaya çalışmaktı. Lacan semptomun simgesel boyutundan bahsettiğinde Freud'un semptomun bastırılmış düşüncelerin ifadesi olduğu şeklindeki formülasyonuna sadık kaldı. Freud şöyle açıklıyor bunu. Ondan alıntılayacağım. Savunma psikonevrozları üzerine başka değiniler metninde. Şöyle söylüyor semptom için. Nevrotik semptomlar hastanın egosuna karşıtlık oluşturmaya başlamış olan rahatsız edici ve uygunsuz bir fikri bastırma girişimidir. Yani Freud uygunsuz bir düşünmeye karşı bir savunmanın söz konusu olduğunu söylüyor. Bu uygunsuz düşünce cinsellikle ilgili. Buna karşı bir savunma oluşuyor. Ve bu savunma bastırma nevrozda. Bastırılan ama her zaman geri dönüyor ve kastrasyonun etkileri kendisini semptomlarda açığa vuruyor.
Peki, psikanaliz semptomla ne yapar? Psikanalizin amacı semptomu ortadan kaldırmak mıdır? Psikanalizde semptomu çabucak ortadan kaldırılması gereken bir şey olarak değil, öznenin büyük ötekinin arzusuna verdiği en biricik yanıt olarak okuruz. Size bununla ilgili klinik bir örnek vereyim. Bu kişi her yere geç kaldığından şikayet eden birisi.
Tahmin edebileceğiniz gibi seanslara da bolca geç kalan birisi. Bu konu üzerine konuştukça çocukluğundan beri annesi tarafından her şeyle ilgili acele ettirildiğini, her zaman bir panik havasıyla bir şeyleri zamanda yapmak için annesi tarafından baskı gördüğünü söyledi. Bu histerik kadın annesinin arzusuyla arasına semptom sayesinde bir mesafe koymuş gibi görünüyor. Sen beni acele ettiriyorsun ama bak ben her zaman geç kalıyorum. Büyük ötekine verilen yanıt böyle bir şey. Semptomun simgesel boyutu ve içerdiği mesajın deşifre edilmesi derken semptomun muhatabı olan öznenin büyük ötekiyle ilişkisinin ne olduğunun ortaya çıkarılması kastedilmektedir. Burada verdiğim iki örnekte büyük öteki ebeveynler. Size semptomun simgesel boyutundan bahsettim. Bir de semptomun imgesel boyutu var. Bu da öznenin normallik üzerine edindiği fikirle ilişkili. Tüm vakalarda ister her birinin kendi algısından kaynaklansın, ister dünyayı algılama biçimiyle ilgili olsun, imgesel bir boyut söz konusudur. Her yapıda imgesel bir boyut vardır. Psikozda da vardır, nevrozda da vardır, sapkınlıkta da vardır. Beden imgelerini aşırı önemseyen ve bir erkek tarafından arzulanmamalarının tek nedenini beden imgelerinde ortaya çıkan çok ufak bir kusur olarak gören kadınları düşünün. Öznenin kendi çağının idealleriyle ve normlarıyla ilişkilenmesi ve bu ideallerden ve normlardan saptığını düşündüğü noktalar semptomun imgesel boyutuyla ilgilidir. Şöyle düşünün, önceden balık etli kadınlar daha çekici gelirken, böyle bir norm varken artık öyle değil dünya. Daha zayıf kadınlar çekici olarak tanımlanıyor. Ve bazı kadınlar da bu normlar üzerinden vücutlarını şekillendiriyorlar. Kişi kendisinde normal olmayan bir şey, çoğunluğa uymayan bir şey tespit ettiğinde, eğer bu durumdan rahatsızlık duyuyorsa, semptomuyla ilgili imgesel bir boyut söz konusudur. Herkes mutlu, ben değilim. Herkesin sevgilisi var, ben yalnızım. Millet çoluk çocuğa karıştı, ben hala bekarım gibi şikayetler imgeselle çok yakından ilişkilidir. Erken dönem Lacan, semptomun imgesel ve özellikle de simgesel boyutuyla çok yakından ilgileniyordu. Semptomu metafor olarak, enigmatik bir mesajın taşıyıcısı olarak, bir tür dizin indeks olarak tanımlamıştı. Ama zamanla Lacan, semptomların imgeselin ve simgeselin ötesinde bir boyutunun olduğunu düşündü. Çünkü dediğim gibi semptomların anlamı deşifre edilse bile semptomlarda değişmeyen bir yan hep varlığını sürdürüyordu. İşte bu boyut gerçekle ilişkilendirilerek ele alındı Lacan tarafından. Semptomun tekrar eden bir şey olması, sürekli ve kalıcı olması onun gerçekle ilişkili boyutudur. Lacancı gerçekten bahsediyorum. Semptomda ısrar eden bir boyut vardır. Semptomun gerçekle ilgili diğer bir boyutu ise semptomun bedenle ilişkili olmasıdır. Peki, semptomların bedenle ilişkili olması ne demek? Beden doğuştan sahip olunan bir şey değil. Beden biyolojik varlığımıza indirgenebilir bir şey değildir. Psikanalitik açıdan beden verili bir şey değildir. Beden kurulur, inşa edilir. Bu inşa süreci, bedenin inşa süreci büyük ötekinin müdahalesi aracılığıyla, yani dilin organizma üzerinde yarattığı etkiyle ilişkilidir. Yani dil bedende izler bırakır. Biyolojik varlığa bir sınır, bir eksik dahil eder.
Dilin bedende iz bırakmasını anlatmak için kısa bir örnek vereyim size. Bu sekans Freud'un Hans vakasından. Hans 3-4 yaşlarındayken annesi Hans'ı pudralıyor ve pudralarken de pipisini es geçiyor. Bunu fark eden Hans annesine şunu soruyor. Orayı neden pudralamıyorsun? Oraya neden dokunmuyorsun? Annesi de ayıp diyor.
Hans şöyle bir cevap veriyor. Ayıp mı? O ne demek? Ama benim çok hoşuma gidiyor. Burada aslında jüisansa dair başka bir örnek daha görüyoruz. Orada işte annesinin dokunmasından, annesiyle ilişkisinden aldığı bir haz var, bir jüisans var. Annesinin ayıp kelimesi bedenini etkiliyor ve öyle bir etkiliyor ki Hans'ın buna yanıtı şu oluyor. Artık çişini yaparken hiç kimseyi yanında istemiyor. O bölgesini hiç kimseye göstermek istemiyor. Artık yalnız çişini yapmaya başlıyor. İşte o ayıp kelimesinin o dilin bedeni etkilemesi, dile girmesi özneni böyle bir şey. Ve annesini büyük öteki olarak düşünün. Büyük ötekinden geliyor bu dil. Yani beden dille, dolayısıyla büyük ötekiyle ilişkili bir inşadır. Ve semptomla bedenin ilişkisi dilin ve büyük ötekinin dahil ettiği eksikle ilişkili olmalıdır. Eksiği de burada şöyle düşünebilirsiniz Hans örneğinden. Artık Hans'ın alamadığı bir jüisans var. Artık bir eksik oluştu. Annesinden bir jüisans alamaz. O ayıp. Gerçekle ilgili diğer bir eksen Freud'un temel bastırma teziyle ilişkili. Freud'un rüyalarla ilgili öne sürdüğü tez semptom için de geçerlidir. Ne diyordu rüyalarla ilgili Freud? Bir rüya asla tam olarak, nihai olarak yorumlanamaz. Her zaman yoruma direnen bir nokta vardır. Ve bunlar rüyanın göbeğidir demişti Freud. İşte bu sert çekirdek, simgeselleştirilemeyen boyut semptomda da vardır. Ve semptomların tekrar tekrar geri gelmesi bu içindeki simgeselleştirmeye direnen boyutla ilgilidir. Bu yüzden bir analizin amacı psikoterapiden farklı olarak semptomu iyileştirmek, onu ortadan kaldırmak değildir. Zaten böyle bir şeyi başarmak da mümkün değildir. Hatta Lacan'a göre semptomu özne için gereklidir. Çünkü semptom yapıdaki eksiğin ikamesidir. Eksiğe karşı öznenin verdiği biricik, eşsiz yanıttır. Psikanaliz, kısaca indirgeyerek söyleyeceğim. Psikanaliz, semptom üzerinde iki tür operasyon yapar. Bir taraftan semptomun aydınlatılması ve öznenin kendi hakikatine, büyük ötekinin karşısındaki konumuna dair yeni bir tür bilgi ortaya çıkarması. Diğer taraftansa öznenin semptomdan aldığı jüisansı azaltmaktır.
Bir sonraki bölümde semptom konusunu ele almaya devam ediyor olacağız. Görüşmek dileğiyle.